Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Temmuz 2023 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak dergide yer alan bir mülakat aktaracağız. Mısırlı tarihçi Profesör Doktor Muhammed Harp'le Sahibül Vefa Musa Efendi'yi konuştuk. Gönül ehli gönül diliyle konuşur başlıklı mülakatı paylaşıyoruz. Muhterem Hocam, İslam dünyasının Osmanlı ve Türkiye'yi doğru tanıması için zat-alinizin çok hizmetleri oldu. Biz Türkiye'deki Müslüman kardeşleriniz olarak sizleri çok seviyoruz. Siz de Türkiye'ye olan sevginizi hep ifade ediyorsunuz. Sizin Musa Efendi ile tanışıklığınızı biliyoruz. Vefatının 24. sene-i devriyesinde sizin gözünüzden Musa Efendi'yi dinlemek istedik. Kısaca hayat hikayenizden başlayarak Musa Efendi ile olan hatıralarınızı anlatabilir misiniz? 1941 yılında Kahire'nin Hilvan semtinde doğmuşum. Kahire'de Ayn Şems Üniversitesi Edebiyat Fakültesine girdim. Orada Doğu Dilleri bölümüne geçtim ve Türkçe şubesine girdim. 1962 yılında mezun oldum. Asistanlık yapmaya başladım. Asistanlık yaparken yurt dışında doktora yapmak için Dışişleri Bakanlığı bursu çıktı. Bana sizler zaten azsınız, seni İngiltere'ye gönderelim dediler. Ben hayır, ben Türkiye'ye gitmek istiyorum deyince orada bulunan memur, herkes İngiltere'ye gitmek istiyor, sen niye Türkiye'yi istiyorsun diye sordu. Ben Osmanlı tarihi çalışmak istiyorum, bu eğitimi de en iyi şekilde Türkiye'de alırım dedim. O dönem Osmanlı tarihi hakkında çok bir bilgim yoktu ama ruhen öyle istiyordum. Belki bunda şunun da etkisi olmuş olabilir. Okullarda tarih kitaplarımıza Sultan II. Abdülhamit zalim ve kan akıtmayı seven bir sultan olarak anlatılıyordu. Babamın tahsili yoktu ama bir gün benim okuduklarımı duyunca şaşırdı. Nasıl olur da Müslümanların imamı, halifesi, katil ve zalim olur? Size okulda yanlış okutuyorlar dedi. Ben de baba sen mi daha iyi biliyorsun yoksa kitap mı dedim. Babam, ben hakikati söylüyorum, biz Osmanlı'yı seviyoruz, halifemizi, sultanımızı da seviyoruz diye karşılık vermişti. Üniversite 4. sınıfa geldiğimde derslerimize iki hoca geldi. Biri Şeyhülislam, Mustafa Sabri'nin oğlu İbrahim Bey. Diğeri ise bir zamanlar Malatya Milletvekilliği de yapmış olan İsmail Hakkı Şengüler'di. İkisi de çalışkan bir talebe olduğumdan beni çok sevdi. Sen ecdadımızı yanlış tanıyorsun diyerek her fırsatta Osmanlı'yı anlattılar. Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi'nin oğlu İbrahim Bey Osmanlı hakkında güzel şeyler anlatırdı. Böylece Osmanlı tarihine ilgi duymaya başladım. Türkiye'ye gitmeye hazırlandığım günlerdi. Bir gün akşam namazını Ebu'l-Ula Camii'nde kıldım. Namazı Abdülhalim Mahmud kıldırmıştı. Bu zat hem alim hem de tasavvufi yönü olan bir zattı. Namazdan sonra kendisiyle tanıştık. Kim olduğumu sordu. Üniversitede asistanım. Birkaç gün içerisinde İstanbul'a gidip Osmanlı tarihi üzerine doktora yapacağım dedim. Ya demek Osmanlı'yı okuyacaksın. Maşallah dedi ve dualar etti. Diyebilirim ki bu zatın bu memnuniyet ve duası benim için manevi bir işaret oldu ve motivasyonumu arttırdı. Türkiye'ye gelince İsmail Hakkı Şengüler'le buluştuk. O Türkiye'de bana her konuda yardımcı oldu. Beni Osman Nuri Topbaş, Yahya Kiyılı Bey gibi Osmanlı muhibbi zatlarla tanıştırdı. İstanbul'a kaç yılında geldiğiniz hocam? 1973 yılıydı. İstanbul'a ilk geldiğim zaman geçici olarak Beyazıt'ta bir yurtta kalıyordum. Kendime kalacak bir yer arıyordum. Tutacağım ev üniversiteye yakın olsun istiyordum. Ancak imkanlarım mahduttu. Ev için 250 lira ayırabiliyordum. Aradan zaman geçti. Fakat kendime uygun bir ev bulamadım. İsmail Hakkı Bey ve Osman Efendi, semt mühim değil, sen nerede bir yer beğenirsen oradan tut dediler. Bir gün Ahmet Hamdi Topbaş Bey'in Erenköy'de bir bina yaptırdığını, oraya da bakmamızı söylediler. Mevlüt Çördük Bey beni oraya götürdü. Mevlüt Bey, Allah razı olsun, bu sürede benimle devamlı alakadar oldu. Yıllar sonra öğrendim ki Mevlüt Bey'e Muhammed Harp Bey'in hizmetini yapacaksın diye Musa Efendi talimat vermiş. Erenköy'deki apartmana gittik. Güzel, şirin bir daire vardı. Daire satılmıştı. Kiracı olarak bana uyuyordu. Ancak üniversiteye git gel yapacağım için yol masrafı çok tutacaktı. İsmail Hakkı Bey bana o zaman dedi ki, beğendin mi? Beğendim ama bir mesele var. Benim üniversiteye gidip gelmem için 3 vasıta değiştirmem gerekiyor. Bu da mali bir külfet olacak, zorlanacağım. İsmail Hakkı Bey ve Osman Efendi dediler ki, sen orasını düşünme, o mesele kolay, biz seni getirip götürürüz. İyi, yola para vermeyeceğim, vermeyeceksin dediler. Gülüyor. Tamam dedik ve evi tuttuk. Sıradan bir doktora öğrencisiyken kendimi büyük bir adammış gibi hissettim. Bazen arkadaşlara diyorum ki, ben Türkiye'deyken benim şoförüm bir milletvekiliydi. Evi tuttum. Evin inşaat işleri bitinceye kadar pazar günleri gider gelirdim. Son uğradığımda baktım ki ev mobilyasından seccadesine kadar dayanmış, döşenmiş. Eşyaların ücretini ödemek istedim. İsmail Hakkı Bey, sana ne diyor? Bir şeye karışma diyor. Tamam mı? Tamam. Anladım ki arkadaşlar beni sevdiler. Ondan böyle yaptılar. O güne kadar böyle bir şey görmemiştim. Aradan zaman geçti, eve yerleştik. Bir gün kapıcı Yusuf Efendi geldi ve ''Misafirleriniz var efendim'' dedi. Şaşırdım. ''Bana değil başka bir daireye gelmişlerdir'' dedim. ''Hayır efendim, size gelmişler. Bir hoca, 4 de arkadaşı var. Sizin dairenizi söylediler'' dedi. ''Buyursunlar'' dedim. Kapıda beklerken bir baktım, sürpriz. Musa Efendi, yanında Osman Efendi ve birkaç kişiyle geliyorlar. Musa Efendi'yi birkaç kere Osman Topbaş Bey'in dükkanında ve Erenköy'de iftar davetlerinde görmüştüm. Musa Efendi'yi merdivenlerden çıkarken görünce beni bir heyecan ve titreme aldı. Eve buyur ettim. Salona geçip oturdular. Hemen mutfağa geçtim. ''Hanım, Osman Bey'in babası Musa Efendi geldi. Hemen bir çay koyalım.'' dedim. Hanım benim telaşlı halimi görünce, ''Sakin ol, telaş etme. Onlar iyi insanlar. Bak bizi ziyarete gelmişler, ne güzel.'' dedim. Musa Efendi koltuğa oturdu. Beraberinde gelenler de yere dizüstü oturdular. Hiç konuşmuyorlardı. Musa Efendi ve beraberinde gelenler hepsi nur gibi insanlar. Allah Allah! Sustuk. Tam 25 dakika. Onlar gibi ben de sustum. Bu hal garibime gitti. Daha önce böyle bir şey görmemiştim. O zaman tasavvuf hakkında fazla bir malumatım yoktu. Meğer insanda bir kalp dili varmış. Bu dili konuşanlar için ne harfe ne de söze ihtiyaç varmış. Tam 25 dakika. Sükut. Sonra çaylar geldi. Musa Efendi o zaman tek bir şey konuştu. Muhammed Harp Bey, maddi manevi herhangi bir şeye ihtiyacınız var mı? Yok efendim, siz buraya gelmişsiniz daha ne olsun dedim. Çaylar içildikten sonra Musa Efendi izin istedi. Uğurlarken bana döndü ve dedi ki, Muhammed Harp Bey, Osmanlı tarihi üzerinde çalışıyor musunuz? Öyleyse bu sahada kavi olun. Efendinin bu sözü benim için başka bir manevi işaret oldu. O zaman Allah benim bu sahada bir rolüm olmasını istiyor diye düşündüm. Arap dünyasına Osmanlı'yı anlatmak hususundaki azmim pekişmiş oldu ve öyle de oldu elhamdülillah. Bunu Tahdis-i Nimet kabilinden söylüyorum. Hakikaten bu sahada yaptığımız çalışmalar çok ses getirdi ve bereketli oldu. Evde otururken 6 ay geçti. Kirayı almaya gelen kimse olmadı. Ev sahibi gelir diye her ay kirayı zarfa koyup çekmecede tutuyordum ama kimse gelmiyordu. Ev sahibi Osman Efendi'nin tanıdığıydı. Durumu Mevlüt Bey'e söyledim. Kim olduğunu öğrenelim, gidip verelim dedim. Mevlüt Bey durumu öğrenince bana anlattı. Meğerse kirayı Osman Efendi hallediyormuş ve demiş ki, o daire Muhammed Harbin'dir. İstanbul'da kaldığı müddetçe otursun. Zarflar da çekmecede kalsın. Allah kendilerinden razı olsun, 6 sene böylece kira vermeden oturduk. Osman Efendi İstanbul'dayken beni arabasıyla çok gezdirirdi. Kendisi olmazsa şoförünü hizmetime verirdi. Kendisiyle kardeş olduk. Onunla alakalı da unutamadığım bir hatıramı da nakledeyim. İstanbul'da doktora yaparken hanımım hamileydi. Osman Efendi zaman zaman misafir ne zaman gelecek diye soruyordu. İster gece ister sabah olsun misafirin gelmesi yaklaştığı zaman hemen bana haber verin diyordu. Osman Efendi bir şey söylüyorsa rastgele söylemez, ciddidir yani. Doğum olacağı gün sabaha karşı saat 3 civarıydı. Böyle telefonlar yoktu o zaman. Caddeye indim, telefon kulübesine vardım. Osman Efendi'yi aradım. O da uyanıkmış. Hayırdır inşallah, misafir geldi mi yoksa dedi. Gelmek üzere dedim. Hemen geliyorum dedi. Çok geçmeden Sultantepe'den Erenköy'e geldi. Bizi alıp özel bir hastaneye götürdü. Doğum oldu. O zaman Allah şahittir ki Osman Efendi saat 9'a kadar beni hiç yalnız bırakmadı. Birkaç kere işiniz vardır, siz gidin dedimse de kalbi mutmain olasıya kadar yanımdan ayrılmadı. Allah razı olsun. Bunu hiç unutamıyorum. Hanımım bir hafta kadar hastanede kaldı. Bu sürede Osman Efendi ve Abidin Beyler aileleriyle ziyarete geldiler. Evde yalnız kaldığımı bildiklerinden hastaneye yemek taşıdılar. Hastaneden ayrılacağımızda yine Osman Efendi gelip bizi evimize bıraktı. Bu sevgi nereden çıktı? Hakikaten acayip bir şey yani. Allah razı olsun, Topbaş ailesi hakikaten mübarek bir ailedir. Ben hiçbir zaman bir şey istemedim ama onlar gönüllerinden gelerek bütün imkanlarıyla bana yardımcı oldular. Erenköy'de otururken bir gün komşumuz Ahmet Hamdi Topbaş Bey akrabalarıyla ziyaretime gelmişti. Konuşmalar arasında ben daha Türkçe'ye tam hakim olamadığım için kötü bir kelime sarf etmişim. Sonradan farkına vardım ve birkaç gün üzüldüm. Ahmet Bey'le karşılaştığımız zaman kendisine o kelimeyi yanlışlıkla kullandığımı ifade edip özür beyan ettim. Ahmet Bey, biz dilinize bakmıyoruz, gönlünüze bakıyoruz dediler. Çok etkilendim. Ben yanlış konuşabilirdim ama beni doğru anlıyorlardı. Böyle insanlar da varmış dünyada dedim kendi kendime. İşte istenen ruh bu ruhtur. Doktoramı bitirip Mısır'a döndüm. Sonra her yaz İstanbul'a geliyordum. Musa Efendi her gelişimde bana uğra dedi. Ben de İstanbul'a her geldiğimde kendilerini ziyaret ettim. Bu vesileyle Türk tasavvufu hakkında çok iyi fikir edindim. Neden bunu söylüyorum? Çünkü Mısır'da tasavvufa bağlı cemaatleri çok farklı uygulamalar ve anlayışlar içinde olduklarından beğenmiyordum. Türkiye'de tasavvuf güzel insan yetiştirme yoludur. Müritler birbirlerini severler ama Mısır'daki tarikatler görebildiğim kadarıyla öyle değil. Hepsi hayırsever, yardım yapan insanlardır. Fakat kitaba ve sünnete yakın olan tasavvuf ehlini Türkiye'de gördüm. Başka yerlere de gidiyordum ama içlerine girmezdim. Hocam, Mısır'a dönüşünüz nasıl oldu ve sonrasında hangi faaliyetlerde bulundunuz? Yavuz Sultan Selim ve Mısır seferi konulu doktora tezim bitince hemen teslim etmedim. Hocamla konuştum ve hemen Mısır'a dönmeyi düşünmediğimi, buradaki ilmi hayattan biraz daha istifade etmek istediğimi söyledim. Ben zaten ilmi çalışmalar yapıyorum. Niye Mısır'a döneyim ki diye düşündüm. O dönemde İstanbul'da kültür ve ilim hayatı gayet zengindi. Benim Mısır'daki üniversitemse beni tehdit etti. Ya dönersin ya da seni kovarız dediler. Ve ben neticede dönmek zorunda kaldım. Burada tanıdıklarım, gitme bizim yanımızda burada kal. Mısır fakir, burada hayat şartları daha iyi dediler. Yahya Bey de bana, benimle çalışacaksın danışman olarak. Hem de senin Yüksek İslam Enstitüsü'ne girmen için gayret ederiz dedi. Bunlar çok güzel tekliflerdi. Türkleri de seviyor, Türkiye'de asla kendimi gurbette hissetmiyordum. Onların bu teklifleri karşısında, ''Arkadaşlar size teşekkür ediyorum. Ben buraya Osmanlı'yı anlamak için geldim.'' dedim ve bir misyonum olduğunu düşünüyordum. Bizim meslektaşlarımız vardı. bunlar paraya önem veriyorlardı. Ama onlar ne ilme ulaştılar ne de paraya. Onların ekonomik durumları benim kadar olmadığı gibi akademik olarak da benim düzeyime yetişemediler. İlim evvela sevgi ister. Ben Osmanlı hakkında 40 kadar makale ve kitap hazırladım. İlgi ve sevgi olmadan bunların meydana gelmesi mümkün değildi. Biz İngiliz sömürgeciliği altında 80 sene kaldık. Onların yönetim şekli ve kültürleri bize yansıdı. Mısır'da Osmanlı demek sömürgecilik demekti. Hatta bir öğrencim bana, "Hocam Türkiye'de kaç Müslüman var?" diye sordu. Osmanlı hakkındaki ihtilalci, işgalci, sömürgeci ve benzeri sıfatların hepsini İngilizler koydu. Arap'ın ders kitabında İngiliz mantığının işi ne? Osmanlı Devleti ile ilgili menfi düşünceleri bertaraf etmek için bir hayli teşebbüste bulundum. Arap dünyasında ve Arapça dilinde ilk Osmanlı tarihini bir hakkın ve Osmanlıların faziletlerini, medeniyetlerini ilmi bir şekilde anlattım. Benden önce kitaplarda Osmanlılar hakkında iyi bir fikir yoktu. 44'ten fazla kitap ve makale yazdım. Konferanslar verdim. Kongrelerde bulundum. 1993 yılında bağımsız bir Osmanlı Araştırmaları Merkezi de kurdum. Hatta Osmanlı Araştırmaları Merkezi'ni kurduğumuz zaman Mısır'da Osmanlı demek İslam hilafeti demektir. Biz hilafete karşıyız dediler. Ben bir akademisyenim. Saham Osmanlı tarihi. Çalışmak için böyle bir merkez kurdum dedim. Avukatımız Osmanlı bölümünde çalışan hanım hocalardan kapalı olmayanlarla gidin, yetkililerle görüşün dedi. Sonra illa Osmanlı diye yazmak lazım mı? Türk Dünyası Araştırmaları Merkezi şeklinde yazın, istediğinizi yapın dediler. Biz Türk ismini de koyarız fakat ortada bir Osmanlı medeniyeti gerçeği var dedim. Bu araştırma merkezinin kuruluşunda da böyle bir hadise yaşadık. 60 yaşıma kadar Kahire'de Ayn Şems Üniversitesi'nde hocalık yaptım. Daha sonra Ürdün'de, Suudi Arabistan'daki Medine Üniversitesi'nde ve Bahreyn Üniversitesi'nde 10 sene kaldım. Daha sonra da İstanbul'da bulunan Sabahattin Zaim Üniversitesi'nden rektör danışmanlığı ve Osmanlı tarihi hocalığı teklif edildi. Hali hazırda Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde İslam Ekonomisi bölümünde lisansüstü ve doktora bölümünde hem ders veriyorum hem de master ve doktora talebelerine danışmanlık yapıyorum. Bilhassa tarih ve vakıflar üzerinde çalışıyor ve çalıştırıyorum. Hocam son olarak neler söylemek istersiniz? 82 yaşında biri olarak ömrüm boyunca Türklerle Arapların kardeş olduğunu ve Türkiye'nin çok iyi örnek ülke olduğunu anlattım. Şimdi İstanbul'dayım ve seher vaktinde Rabbim beni bu topraklardan hiç uzak tutma duamın kabul edildiği için Rabbime şükrediyorum. İstanbul'u çok seviyorum ve inşallah son nefesimi de belki de burada vereceğim. Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Mısırlı tarihçi Profesör Doktor Muhammed Harp'le Sahibül Vefa Musa Efendi'yi konuştuk başlıklı Gönül Ehli Gönül Diliyle Konuşur alt başlığıyla yayınlanan mülakatı sizinle paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Ve Hacı Musa Topbaş Efendi'den Hayata Yansıyanlar başlıklı yazıyla devam ediyor birlikteliğimiz. Dilinden ve gözlerinden sevgi akardı. Musa Topbaş Efendi, ilahi muhabbet pınarından kana kana içmiş büyük bir hak dostuydu. Gönlü bir muhabbet deryasıydı. Dilinden ve gözlerinden adeta sevgi akardı. Hal diliyle çocuk yaşlarda nazarına eriştiği Esat Efendi Hazretleri gibi "Senin aşkınla mecnunum ve lakin iştiharım yok" der gibiydi. Onun manevi evlatlarından birine yazdığı mektubundaki şu ifadeler başka nasıl anlaşılabilir ki? "Son derece acizim, kusurlarla doluyum. yegane tesellim şudur ki Allah'ın sevgililerini canımdan, varlığımdan, her şeyden daha fazla seviyorum. Öyle bir sevgi ki sevdiğimi de bilemez haldeyim ki lisanla, yazıyla ifade edilemez. Kerim, Vedud, Rahim tecellileri. Allah-u Zülcelal'in çok seven anlamına gelen El-Vedud ismi, Musa Efendi'de büyük manada tecelli etmişti. Yani her tarafından Allah'ın tüm mahlukatına sanki bir sevgi akardı. İlahi bir kaynaktan üzerine bir sevgi düşmüştü sanki. Yücelerden kendisine inen bir sevgi ondan etrafa yayılırdı. Nitekim bir yakınına yazdığı mektupta şöyle bir ifadesi vardı ki bana çok tesir etmiştir. Allah Teala'nın mahlukatını, kullarını, özellikle onun dostlarını öyle bir seviyorum ki o sevgide istirak halinde oluyorum. Bazen sevdiğimin de farkında olmuyorum. Bu sevginin hemen yanında gelen bir takım sıfatlar vardır ki mesela El-Kerim ismi. Çok kerem sahibi Rabbimiz. Musa Efendi bu keremin engin tecellilerine mazhar olmuş bir Allah dostuydu. Hep bir şeyler dağıtan, veren bir insan. Bunun yanında yine Er-Rahim ismi. Bunların hepsi birbiriyle çok alakalı. El-Vedud, El-Kerim, Er-Rahim. Bunlardan biri varsa diğeri zaten vardır. Sevgi varsa merhamet zaten vardır. Merhamet varsa kerem vardır. Benim zihnimde Kerim, Vedud, Rahim isimleri Musa Efendi'de çok tecelli etmiş gibidir. Muhabbet başka, gayret başka. Yıllarca Hacı Musa Efendi'ye hizmette bulunma şerefine nail olmuş ailenin Vekil Hacı Mustafa Temel Bey anlatıyor. Musa Efendi Hazretleri her hususta çok dikkatliydi. İnsanları değerlendirirken muayyen ölçüleri vardı. Muhabbeti her şeyin önünde tutardı. Hatta bir gün birisi hakkında, "Efendim çok muhabbetli bir kardeş" diye bahsetmiştim de, "Yok, gayretli" buyurdular. Onun bu ifadesinden sonra muhabbet ve gayretin ayrı vasıflar olduğunu anladım. Elbette gayret ehlini de seferlerdi. Fakat muhabbet ehline bakışları bir başkaydı. Ve son olarak değerli dinleyenlerimiz, Hüdayi Şirini imzalı, yüzyıllardan akıp gelen bir dost, Sahibül Vefa Hacı Musa Topbaş Efendi başlıklı yazıyı paylaşıyoruz. Dünyayı aydınlatan nurun parıltıları Medine'den Buhara'ya aksetti yüzyıllar önce. O parıltılar Şah-ı Nakşibend Muhammed Bahaüddin Hazretleri'nin gönlünü yoğurdu, yoğurdu, yoğurdu. Muhabbet tohumları olup kıtalara yayıldı. Orta Asya'dan Anadolu'nun bereketli topraklarına taşındı. Burada filizlendi, çiçek açtı. Asırlarca gönülleri Allah ve Resulüne muhabbet raihalarıyla süsledi. Ancak imtihan sırrı icabı her varlık kah zevalden kemale, kah kemalden zevale bir seyir halindeydi. Gün geldi, bu çiçeklere de zeval imtihanı belirdi. Lakin bu bir yok oluş değil, tohum olup yeniden yeşermekti. Çünkü bu çiçekler gökteki güneşle değil, İslam güneşiyle besleniyor, muhabbet pınarlarıyla sulanıyordu. 20. yüzyılın başlarında Nakşibend ocakları bir bir işgal edilmeye başladı. Azerbaycan, Özbekistan ve diğerleri. Sovyetler kara bulutları gibi bu güzel memleketlerin üstünü kapladı. Kardeşlik, özgürlük, birlik naralarıyla gelen Sovyetler 1920 yılının sonlarında Kızıl Terör'e başladı. Zengin, fakir, devlet adamı, din adamı, Müslüman, gayrimüslim ayırt etmeksizin herkes terörün kurbanı oldu. Böyle bir yıkım karşısında Nakşibendilik ocağı da Medine'den akseden nurun parıltılarını gönüllere aksettiremez oldu. Bu kutlu ocağın bilinen bütün mensupları terörün pençesinden kendini kurtaramadı. Nihayet 1991 yılı 18 Ekim günü kızıl bulutlar dağıldı. Ancak 70 yıllık esaret 700 yılda kimsenin veremediği zararı vermişti. Bu yıkımdan sonra yeni bir inşa nasıl olacaktı? Nereye adım atacaktık? Yürümeyi unutan koca bir halk ayakları üstünde nasıl duracaktı? Yerin altındaki tohumları kim çatlatacak ve filizlendirecekti? Yuhyi ve yumit olan Allah işte tam da böyle bir zamanda Anadolu semalarındaki rahmet bulutlarını vazifeli kıldı. O bulutlar ki buharlaşan sulardan değil, yüzyıllar önce Nakşibend Hazretlerinin ektiği çiçeklerin şebnemlerinden meydana gelmişti. Sovyetlerin kuraklaştırdığı vatanım Azerbaycan, o günden beri bulutlardan inen rahmet yağmurlarıyla besleniyor, gönüller imdadımıza koşup gelen vefalı erlerin muhabbetiyle yeşeriyor. Bu vefalı erlerden biri, belki de ilki, hiç şüphesiz Sahibül Vefa Hace Musa Topbaş Efendi Hazretleri'dir. Onun isminin anılması bile işiten kalplere bir ferahlık verir. Ben Azerbaycanlı olmadığı halde bu topraklarda sevilen pek çok kişi bilirim. Ama Sahibül Vefa Musa Efendi'nin yeri gönüllerde çok farklıdır. O gerçek bir dost, gerçek bir vefa örneğiydi. Nakşibend Hazretlerinin çiçeklerinden Melek Sima Sami Efendi'den intikal eden muhabbet rayihasını yüzlerce yıl öncesine vefa göstererek tekrar doğduğu topraklara taşımayı en mühim hizmetlerden gördü. Hatta o derecedeki muhterem mahdumu Osman Efendi, Azerbaycan'dan her döndüğümde oradan gelecek haberleri duymadan gözüne uyku girmedi. İki cihan serveri, gönüller sultanı Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde Allah bana farzların ikamesini emrettiği gibi lütuf ve merhametle muamele edip yumuşak söz söyleyerek insanların kalpleri arasında muhabbet filizleri yeşertmemi de emretti buyurmuştur. İşte Musa Efendi bu hadise göre yaşamış ve kendisine intikal eden muhabbet raihasının yalnızca Azerbaycan'a değil, bütün Orta Asya'ya, Afrika'ya, Balkanlara ve daha nice yerlere yayılmasına vesile olmuştur. Allah'a dönmek için geldiğimiz bu hayat, insan istese de istemese de arkasında bir şey bırakması üzerine kurulu. Her yeni nesil kendisine bırakılan miras üzerine büyür, şekillenir, yaşar. Bizler Müslüman olarak kendisi de bir insan olan Hazreti Peygamber Efendimiz'den bir miras almış bulunmaktayız. Ki bu miras içinde en güzel değerleri barındıran bir miras. O halde bizim bu mirasa en güzel şekilde sahip çıkarak bizden sonra gelecek nesillere bırakmamız gerekir ki bizden sonra gelenler bizi ne üzere örnek almaları gerektiğini anlayabilsinler. Bu bize verilmiş en büyük vazifedir. Değerli dinleyenlerimiz, Hüdayi Şirinli imzalı, yüzyıllardan akıp gelen bir dost, Sahibül Vefa Hace Musa Topbaş Efendi başlıklı yazıyı paylaştık son olarak Sesli Dergi'de. Altınoluk Dergisi'nin Temmuz 2023 sayısından paylaştık yazılarımızı. Geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.